Spor daima. Spor daima.
Futbolu sanata dönüştüren tıp doktoru Sokrates Brasileiro. İnsan hayatı kritik kararlar, dönüm noktaları ve kırılma anlarıyla dolu. Bazen bütün bunlar tek bir yıla, aya, hatta haftaya sığabildiği gibi farklı zaman dilimlerinde de olabilir. Peki Özkan, senin dönüm noktan aldığın kritik karar ya da kırılma anın ne zamandı diye bana sorsalar, tereddütsüz 1982 yılının yaz mevsimi derim. Çünkü aynı yıl İspanya'da düzenlenen Dünya Kupası yine TRT ekranlarından naklen yayınlanmış ve unutulmaz maçlara sahne olmuştu. 14 yaşında bir çocuğun gözüyle izlediğim bu kupa boyunca ben de herkes gibi bütün zamanların en iyisi olarak kabul edilen Maradona'yı merak ediyordum. Oysa 1970'lerin sonu ve 80'lerin başında Brezilya milli takımının oynadığı üst düzey futbol ya da yarattığı heyecandan daha haberim bile yoktu. Dillerde bir sanatsal futbol tabiridir gidiyordu, ancak benim bunu net olarak anlamam daha yaşım gereği pek mümkün değildi. Futbolu çok seviyordum, fakat okul ve sonrası için daha o dönemde bile ne olmak istiyorsun sorusuna adeta savaşarak cevap bulmaya çalışan bir ortaokul öğrencisiydim. Ne zaman ki Brezilya-İskoçya grup mücadelesini izledim, işte o andan itibaren zihnimde her şey netleşti. Hatırlıyorum da önüme gelene Zico, Falcao, Eder, Sokrates veya Crespo'dan bahsediyordum. Bu isimler o dönem Brezilya milli takımının en önemli oyuncularıydı. Kabul etmek gerekir ki en yeteneklileri Zico'ydu. Fakat takımın doğal lideri, hatta saha içindeki en baskın karakter de açık ara Sokrates'ti. 1.92'lik boyu, zarif fiziği, uzun bacakları, nazik ve centilmen tavırlarıyla saha içinde kendinden son derece emin görünen bu adam tam anlamıyla bir liderdi. Bazen sonucu Zico belirliyordu. O halde Sokrates'e olan bu olağanüstü ilgi de neyin nesiydi diye düşünmeden edemiyordum. Fakat bu sorunun cevabını öğrenmeye daha epeyce zaman vardı. Brezilya o yıl nefes kesen bir yarı finale yükselme mücadelesinde İtalya ile oynadı ve bu maçı 3-2 kaybederek Dünya Kupası'na veda etti. Bu mağlubiyet bütün dünyada bir eşine daha rastlamadığım büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Hayal kırıklığıyla sona eren bu kupadan sonra da Brezilyalı yıldızları ve elbette Sokrates'i takip etmeye devam ettim. Sokrates'le ilgili öğrendiklerim yıllar sonra 1982'deki ilgimin asıl nedenlerini daha iyi anlamamı sağladı. Yani öyle bir futbolcu düşünün ki babası felsefe düşkünü ve oğlunun adını işte tam da bu yüzden tarihteki Sokrates'ten yola çıkarak Sokrates koyuyor. Tiyatro oyunları yazıyor, hatta futbol konulu bir de müzikale imza atmış futbolcu Sokrates. Brezilya futbol tarihinde Corinthians demokrasisi olarak anılan, takım içinde alınan kararların tümünü oyuncuların oylarıyla belirleyen bir yapıyı da hayata geçirmiş. Aynı Sokrates müzikle iç içe gitar çalıyor, şarkı söylüyor. Ancak buna rağmen hayatını adeta hiçe sayarcasına da disiplinsiz ve mesleğine uymayan bir biçimde tütünle, alkolle yaşıyor. Benim jenerasyonum ve futbol tarihi açısından 1982 yılının yazı hala çok özel bir yere sahiptir. Çünkü o yıl İspanya sıcağında izlediğimiz şey sadece futbol değildi. Şimdilerde daha iyi anlıyorum ki biz 1982 Dünya Kupası anında aynı zamanda futbol sahalarının bugüne kadar gördüğü en büyük spor karnavalına da şahit olmuşuz. Zaten geriye dönüp baktığımda 1982 yazının eşsiz Brezilya kadrosuna benzer bir takım da adeta gelmedi. O takım tıpkı 80'lerin İtalya Ligi'ne eşdeğer bir başka lig gibiydi. Ya da Sokrates ve arkadaşlarının futbolu adeta bir sanata dönüştüren estetik tarzlarına yakın bir futbolu bir daha bu kadar yoğunlukla izlemedim desem yeridir. Efendim merhaba, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Memleketim FM'den, Spor Daima'dan, ortak canlı yayından sesleniyoruz sizlere. Spor Daima ekibini biliyorsunuz ama hatırlatayım, bütün bu programların sizlere ulaşmasında, tekrarının TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda ve Memleketim FM'de yayınlanmasında çok kıymetli emekleri olan sevgili Eda Kotanoğlu, ana kumandada Sefa Aktan, tam sağımda Özkan Pekesen, programımızın daimi konu ve programın girişinde canlı yayında sizlere okuduğum metni de yazan Özkan Pekesen ve mikrofonun başında da Spor Daima programının prodüktörü ben Murat Örem. Hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz ilk dakikalarda. İlerleyen dakikalarda şu anda hocamız da hatta olacak. Profesör Doktor Ahmet Talimciler de Sokrates'le ilgili katkılarını bizimle paylaşacak. Ahmet Hoca da İzmir Bakırçay Üniversitesi'nde hoca. Daha önemli, bizim için daha anlamlı olan kimliği de elbette bir spor sosyoloğu olması. Özkan'cığım hoş geldin.
Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
Nasılsın?
Gayet iyiyim, siz de iyisiniz inşallah. Sağ olun.
Şimdi sen bu metni yazmışsın, ben evet. Canlı yayında okudum. Bir yerde dilim sürçtü oluyor canlı yayında.
Olabilir tabii
kazalar
ki.
Kazalar oluyor, dinleyicilerimizin hoşgörüsüne sığınıyoruz. Ama neden dilim sürçtü biliyor musun? Ta o 41 yıl öncesine kare kare gittim ben bu metni okurken. Evet. Çünkü işte seninle akranız, Ahmet Hoca da bizden belki bir iki yaş daha küçük.
Evet.
Yani bunları tam o yaş grubunda hep birlikte yaşadık. Mesela 1982 yazındaki bu İspanya Dünya Kupası'nda benim gözüme çarpan karelerden bir tanesi Fas kalecisi miydi, Kamerun kalecisi miydi? O İspanya sıcağında, 40 derecelik sıcakta, herkesin sıcaktan perişan olduğu dönemde maçlara uzun kollu
evet.
ve eşofmanlarla çıkardı. Durduğum yerde üşüyorum derdi. Hani iklimin ve sıcaklığın bulunduğunuz coğrafyaya göre nasıl farklı olabileceğinin en müşahhas örneğiydi. Hangi takımın kalecisiydi? Doğru mu hatırlıyorum? Fas mıydı?
Galiba şey İtalyan'ın grubunda olan ülkenin ismi şu anda aklıma Yukona olabilir. Çok önemli bir isimdi. Dolayısıyla şey var. Bir de o Dünya Kupası'nda bu hava sıcaklığından çok fazla söz edildi. Mesela işte İngilizler çok havalı gelmişti. Mesela kupayı alacağız her zamanki tavırlarıyla. Tuz hapları içtiğinden falan.
Yani
bahsediliyordu. Mesela ben o zaman için bu tür şeyleri pek düşünen, zaten olayı algılamaya çalışan bir adam olarak Allah Allah demek ki böyle şeyler de varmış olabilir diyerek işte iklim üzerine çok düşünmüştüm yani.
Montesquieu'nun iklimler teorisi bir nevi bu boyutuyla da karşımıza çıkıyor. Evet. Yine o dönemde işte okullar artık tatil olmak üzereydi. Olmuştu maçlar TRT'de. TRT artık renkli yayına geçmişti ama birçok evde daha renkli televizyon alıcısı yoktu. Bizim evde turnuvanın başlangıcında televizyon siyah beyazdı. Sonlara doğru o bir ay içinde rahmetli babam işte öğretmen maaşıyla annemle birlikte bir renkli televizyon almışlardı. Yine o dönemde okullar tatil olduğunda ekmeğimizi kazanalım diye, hayatı tanıyalım diye bakla tarlalarına giderdik biz genç arkadaşlar. Kendi aramızda, yani kimse bizi zorlamazdı. Giderdik gövmeyeyle traktör kasasına doluşur. Bir bakla tarlasına gideriz. O bakla tarlasında çalışmak korkunç bir şeydir.
Tabii.
Yani insanın elleri, yüzü paramparça olur. Ekmeğin nasıl kazanıldığını o zamandan, yani bu 82 bende bunları çağrıştırır. Bir de sonra sözü sana vereceğim. Brezilya milli takımının ve bence tarihin en hünersiz santrforlarından biri Serginho'yu hatırlatır bana. Doğru mu hatırlıyorum?
Çok doğru, çünkü
ne kadar hünersiz çünkü, bir adamdı. Bakın, Brezilya'yı perişan eden adam Serginho.
Bakın halen aynı hararetle konuşuyoruz. Evet, ne kadar yani. Önemli bir dönemmiş, öyle değil mi? Şimdi şöyle
tam
bir şey
bir
var.
Tam bir yetenek katili.
Serginho yani. İsmi o santrforun, Serginho. İki tane takıma hakikaten nasıl olup da girdiği ya da bir şekilde oynatıldığı düşünülen ikisi vardı. Birisi kaleci Walter Perez, yani dönemin kalecisi. O Kadronun Kalesi ve Santvor. Hatta Türkiye'de şöyle bir şey vardı. İşte biz küçük bir çocuk olmamıza rağmen hani o genç takımlarda falan gol atamayan arkadaşlarımıza bile işte üst seviyede oynayanlar da eğer biri gol kaçırırsa serginiyor musun yahu sen ben diye.
Yani adam böyle yani, bir marka olmuş.
Hakikaten böyle bir şey vardı. Bir çünkü yani. Bir de onun şöyle de bir şanssızlığı vardı. Kadro o kadar kaliteliydi ki.
Evet.
Yani Brezilya futbolun nedir'i anlayabilmek için yani neden bu kadar çok üst seviyede sevgi seriyle karşılaşmıştır diye düşündüğünüzde bu kadroyu seyredebilirsiniz. Çünkü çok altı çok garip şeyler deniyorlardı. Futbolun içinde var tabii böyle şeyler de. Yani mesela futbolda bir topuk pası vardır. Ama 20 metre uzunlukta bir topuk pası atılmaz genelde. İşte ne bileyim çok farklı varyasyonlar yani hep mi hücum düşünülür mesela. Daha sonra bu bir eleştiri haline gelmişti. İşte bu kadar mı estetik olur ya da bu kadar güzel frikik golleri hepsi bir anda olmaz ki. Bütün bunları çok zor mesela 2-1'ler vardı. 2-1 derler yani rakibi geçerken öyle 2-1'ler seyrettik ki şeyde kupa boyunca. Yani ben şunu çok net olarak söyleyeyim. Kesinlikle bu bir gerçek. Bu Barcelona beni şaşırtan ikinci takımdır futbol tarihinde. Guardiola'lı Barcelona ilk şaşırtan da zaten dediğim gibi bu yani futbolcu olmaya karar verdim adamları seyredince.
Yani 14 yaşında bir
tabii yani net ya. Olarak kafamda şekillendi. Öyle şeyler izledik ki sonrasında şunu görüp mesela çok hüzünlendiğim olmuştur. Hiçbir zaman yapamadık biz öyle şeyleri. Bakın yani o kadar usta.
Ama yine de şükredebilirsin kaderin Sergio'ya benzememiş. Yani en hünersiz santrifor olarak
tarihe geçmedi. Dolayısıyla son bir şey söyleyeyim müsaade edersen. Yani,
sonra hocama bir merhaba diyeyim.
Tamam şey diyeceğim mesela kendi kendime yıllar sonra şunu düşündüm. Sen bir çocuk olduğun için mi bunu bu kadar bir devasa bir güç olarak görüyorsun? Yoksa futbol tarihinde hakikaten o gün hissettiğin kadar önemli bir yere mi sahip? Bugün ya aradan kaç yıl geçmiş bakın. Gerçekten de öyleydi. Bütün bu deneyimlerden sonra bunu söyleyebiliyorum. Bu metne de yansıdı zaten.
Evet, eksik olma. Hocam merhaba.
Merhaba.
Nasılsın değerli hocam?
Teşekkür ederim, iyiyim. Sizler nasılsınız?
Bizler de iyiyiz. Dinledin Özkan'ın yazdığı metni, girişi de dinledin. Sergio konusunda bize katılıyor musun yoksa daha mı sahipleneceğiz?
Muhtemelen katılıyordur
hocam. Yok, katılıyorum.
Yani yakışmıyordu değil mi? O sambacıların o efsane dönemine yakışmıyordu ama demek ki belki de ellerinde başka seçenek yoktu.
Yani şöyle söylemek lazım. Yani o kadro o kadar yetenekli ki o kadar yetenekli futbolcuların arasında tabii çok fazlasıyla göze batıyordu. Yani o kadroda şimdi bir çırpıda Zico, Falcao, Eder ve tabii ki Sokrates gibi adamları saydığınızda Sergio orada çok sırıtan bir adam olarak kalıyor. Bu da bir dezavantaj. Yani onu da unutmayalım.
Yani adam aslında o kadar hünersiz değil ama etrafındakiler o kadar yetenekli tabii, ki tersten yani, görünüyor diyorsun.
Yani
önemli
zaten
bir şey söylüyorsun.
Bu farkındaysanız gayet iyi bildiğimiz gibi hepimiz o dönemi seyredenler olarak Brezilya milli takımında golleri genelde bu saydığım adamlar ve bu adamların katkıları üzerinden atılıyor. Yani o yüzden de Sergio orada hakikaten sırıtıyordu ama başka bir takımda Sergio daha farklı bir şekilde göze batabilirdi. Onu da unutmamak lazım.
Anladım. Peki hocam küçük bir hatırlatma ki birçok dinleyicimiz bunu da bilir. Zico daha sonra yıllarca Fenerbahçe'de görev aldı değil mi? Yani böyle bir efsane ismin bizim kulüplerimizden birinde görev alması. Hep konuşuyoruz seninle de işte ta 80'lerde başlayan o Piontekler, Dervallerle yapılan doğru adımların bir uzantısıdır. Yani dünya çapında bir ismin bir takımın ülkemizdeki bir takımın başına gelmesi o ülke sporuna da ciddi manada bir katkıdır diye düşünüyorum. Doğru mu?
Doğru. Bu açıdan gerçekten bugün Fenerbahçe, yani Fenerbahçe'nin özellikle Brezilya üzerinden şöyle bir bilgi vereyim. Yani Fenerbahçe'nin resmi sitesinde İngilizce ve çok uzun yıllar boyunca Portekizce yer aldı. Yani bu önemli bir husus çünkü Fenerbahçe'de Brezilya ağırlığı, Brezilyalı futbolcular ve işte Zico'nun da gelmesiyle beraber tabii işte orada Alex pek çok isim var arka arkaya o dönemde oynayan ama yani Zico orada çok belirleyiciydi ve şimdi uzun yıllardır Fenerbahçe Avrupa kupalarının çok gerisinde kalıyor biliyorsunuz ama o dönemde yani Şampiyonlar Ligi'nde bayağı üst turlara kadar çıkabilme şansı edilmiştir.
Birçok sevinçleri bize yaşatmıştır. Bir aktüel soru daha sorup hocam hemen Sokrates'le ilgili uzun uzun cümlelerini almak isterim. Bu Brezilya futboluyla Portekiz futbolu arasında bir ilişki var mı? Hani böyle bir sonuca varabilir miyiz? Yine Fenerbahçe üzerinden bakarsak Brezilya ya da Portekiz arasında gidip gelme bir bütünün parçaları mıdır sence bunlar?
Ya şimdi şöyle söylemek lazım, yani tarihsel bir gerçeklikten yola çıkalım. Tarihsel gerçeklik şu, gayet iyi biliyoruz ki Latin Amerika'yı fetheden, Latin Amerika'ya giden iki tane ülke var, İspanya ve Portekiz. Hı. Ve bu iki ülkenin burayla 500-600 yıllık bir bağları var. Ve
her manada dünyada, bir geçişkenlik var diyorsun.
Tabii ki öyle bir geçişkenlik var ve kültürel anlamda da benzerlikleri görüyorsunuz. Zaten dil bunun en önemli yansıması.
Çok doğru, çok doğru. Çok ufuk açıcı bir tespit yaptın. Hocam, Sokrates'e geri dönelim. 1954'te başlayan bir ömür yolculuğu. 1982 işte Dünya Kupası'nda 64-74, yani 28 yaşında. Özkan'ın yazdığı metindeki gibi gerçekten takımın lideri. 2011'de bitiyor. Yani bir sporcu için 57 yaşında ölüp gidiyor. 12 yıl oluyor Sokrates'in ölümü üzerinden geçen zaman. Bir sporcu için çok erken bir ölüm değil mi bu? Yani bir kaza değil, bir şey değil. Kobe Bryant da çok erken öldü ama bir bu tamamen sağlık nedenleriyle olan bir şey.
Ya şimdi şöyle bir bilgi vereyim. Ben 2 yıl önce kendisi hakkında Andrew Downey'nin yazdığı Doktor Futbolcu Filozof Efsane Sokrates diye bir kitabın tanıtımını yapmıştım. Hı hı. Hatta bunu size de o zaman göndermiştim. Hı hı. Hatırlayacaksınız. Çok ufuk açıcı bir kitap ve orada
kitabı mı bize gönderdin hocam?
O kitabın kitapla ilgili tanıtım kısmını göndermiştim size yıllar önce.
Ha, tamam.
2 yıl önce.
Hani kitabı gönderdiysen kitapların hepsini acaba Eda mı aldı diye aklıma takıldı. Bizim elimize geçmedi çünkü. Eda da gülüyor şu anda.
Şimdi şunu görüyorsunuz. Hayatı çok ilginç bir hayata sahip Sokrates. Yani bizim bildiğimiz anlamda bir sporcu hayatı gibi değil. Şimdi tıp eğitimi almış ve bu eğitimi alırken de çok yetenekli olduğu için antrenörlerin ve kulüp başkanlarının bunu sürdürebilmesi konusuna babasına söz verdikleri bir kişiden bahsediyoruz. Hı hı. Ve hayatı içerisinde baya baya ciddi ciddi şey yapıyor. Yani belli ağırlıklarla muayeneler, gece nöbetleri falan tutuyor. Böyle bir adamdan bahsediyoruz. Hı hı. Yani hem doktorluğu yürütüyor hem de futbolculuğu yürütüyor.
Yani bu çok istisnai bir durumdur değil mi? Çok istisnai bir durum.
Birinci mesele bu. İkincisi, hayatında sizin de metinde söylediğiniz gibi iki tane önemli kötü alışkanlığı var. Alkol ve tütün.
Evet.
Ve bu ikisi onun hayatının her döneminde var ve ama şu da çok dikkat çekici. Ne kadar alkol alırsa alsın, ertesi sabah antrenmana ve maça çıkma konusunda hiçbir sıkıntı yaşamıyor. Yani bir tarafında da çok profesyonelce hayatını sürdürüyor ve bu konuda çok dikkatli.
Yani bir tarafı çok disiplinli ama bir tarafı çok disiplinsiz değil mi? Böyle bir şey çıkıyor.
Böyle bir şey var ve tabii ki Sokrates'i belki de diğer bütün sporculardan ve futbolculardan ayıran bir özelliği var. O da şu, kendisini düşünceleriyle de ifade edebilen ve bunu tüm bir ülkeye ve aynı zamanda tüm dünyaya yayabilen bir kişiden bahsediyor. Yani kendisi demokratik, işte Corrientes demokrasi denilen bir şeyi hayata geçiriyor. Onun ötesinde dünyanın önde gelen liderleriyle görüşüyor. Ve dünyada yaşanan sorunları başına taktığı bir pazubant üzerinden mesajlarla verebiliyor. Yani aslında bugün biliyorsunuz FIFA tarafından getirilen bir yasak vardır. İşte formanın içine bir şey giymek.
Tabii semboller olamaz.
Yasaktır. Ama o dönemde bütün bunlar yasak olmadığı için baya baya Sokrates bütün bunları kullanıyor. Yani baktığınız zaman bütün bunlarla ilgili.
Yani bir entelektüel tarafı var değil mi hocam? Çok ağır basan bir entelektüel.
Çok net bir entelektüel tarafı var ve şöyle bakın. Şiddete hayır mesajı verebiliyor. Victor Meksika mesajı verebiliyor. Yenilsen de demokrasiden vazgeçme mesajı verebiliyor. Yani bütün bunları veriyor ve hakikaten de bütün bunları vermenin ötesinde halka dinletiyor ve halk da onu dinliyor. Bu çok önemli.
Bir karşılığı var. Burada babasının yani hissi kablel vuku gibi doğan bebeğe Sokrates adını vermesi de aslında enteresan değil mi?
Kendisine Sokrates adını veriyor. Diğer kardeşinin de adı, yanlış hatırlamıyorsam, yine bir Yunan filozofundan geliyor. Yani babası Yunan filozoflarını çok seviyor ve onların isimlerini kendi çocuklarına veriyor. Bu çok ilginç bir durum.
felsefeye böyle bir yatkınlık da var. Hocam sen bir soluklan, Özkan'la devam edelim. Gerek gördüğün yerde katkıda bulun yine.
Tamamdır.
Şimdi evet, Sokrates'le ilgili yani net bir şey söylemek gerekirse aykırı bir adam. Hı-hı. Yani aykırılık şöyle bir şey. Şimdi futbol oynadığınız zaman bir ritüeller zinciri vardır.
Hı-hı. Sen yıllarca bunu yaşadın.
Yani işte mesela kamp şey vardır. Gidersiniz bir yere kampa katılırsınız. Orada iyice çalışmalarınızı yaparsınız. Turnuvaydı, maçtı neyse onu hazırlanırsınız. Sokrates diyor ki bu çok saçma bir şey diyor. Şimdi o zaman bakın saçma diyor yani. Bu çok ağır bir itham ama bütün böyle
bir kimsenin aklına gelmiyor. Evet. İki kimse bunu yüksek sesle dile getirmiyor.
Zaten yani aklınıza gelmesi mümkün değil. O ritüelin içindeki bir şey olarak görüyorsunuz.
Aksine
yani.
Birçok kişi de yani güzel bak kampa gidiyoruz. Ekmek elden su gölden. Biz de sporumuzu yapıverelim.
Birçok değerlendirme var. Tabii ki şey var. Tamam aykırı bir insan olabilirsiniz de anlatımlarınızı, söylemlerinizi anlamlı bir zemine oturtamazsanız da yani dalga tabii. Konusu haline gelebilirsiniz.
İşinizi iyi yapmazsanız hani lafla peynir gerisi yürümez dedi.
Şimdi Sokrates'in en büyük özelliği çok farklı çıkışlar yapması, kişilerde bir şey böyle bir şaşkınlık yaratması ama onun altını çok mantıklı şekilde doldurması. Mesela burayla ilgili şunu söylüyor, diyor ki futbolcuları biraz özgür bırakın. Yani bak adı üstünde bu kamp diyor yani. Yani esir kampı gibi algılıyor neredeyse. Diyor ki gitsinler çocuklarıyla neyse evlerinde otursunlar. Mesela bugün İngiltere liginde de öyledir. Hiç kimse kamp falan yapmaz ama Sokrates'in söyleminden sonra gelişen
bir farkındalık yaratan isimler.
Yani diyor ki herkes mutlu şekilde eğer gerçekten bir öz disipline sahipse burada ona verilmesi zorunlu bir disiplinden ziyade içsel kazandırılmış bir disiplinin çok daha önemli olduğunu sporcunun hatta çok daha güzel böyle bir turnusol gibi ortaya çıkacağını, eğer gerçekten bir disipline ve meslek sevgisine sahipse, evinde kaldığı zaman da maça geldiği zaman aynı pırıl pırıl adamı
daha
göreceksiniz.
Daha verimli olabilir.
Dolayısıyla diyor sanki bir zorunluluk gibi. Sonra bunlar işte bir şekilde futbol dünyasında şey yapılıyor yani kabul ediyor. Bu aktivist tarafı. Futbolcu tarafı olarak da çok bir kere fizik olarak da aykırı. Yani 1.92 boyunda olmak aykırı demek değil ama mesela dönemi futbolcu figürünün çok dışında bir şey vardı. Fiziksel görüntüsü vardı. Çok yakışıklı bir adam. Uzun boylu ve ben de uzun boylu olduğum için şunu çok iyi biliyorum. Sağda hareket etmeniz çok zordur. Yani şey var. Kısa oyuncular daha böyle bacak adelleri gelişmiş oyuncular sizden çok daha çabuktur. Çabuk karar verirler. Siz karar verirsiniz ama vücudunuz ona
Hükmedemeyebilir. Yani, tabii
ben bunların hepsini çektiğim için biliyorum boyumuzun olduğu için. Ve çok çalıştığım için kapatmaya çalışıyordum. Şimdi Sokrates böyle biri ama o kadar yani kadife gibi böyle bilekler. Evet. Müthiş yani bir teknik var. Müthiş bir oyun görüşü. Müthiş bir şey. Pozisyon bilgisi. Bununla birlikte gerek eğitimini ki futbolcu olduğu dönemde bakın diplomasını alıyor. Yani her iki sorumluluğu da yerine getirmiş bir adam. Ve bütün dünya sorunlarına çok katmanlı düşüncelere sahip olduğu için işte müzik gibi metinde belirttiğim gibi siyasetin içe
tiyatro oyunu yazıyor. Tiyatro diyorsun.
Bütün yani tam bir entelektüel olma çabası var. Bunların hiçbirisi boş değil ve ciddi çalışıyor. Şimdi böyle bir adam diğer arkadaşlarından net olarak bir kere kişilik ve dünyaya bakış olarak ayrılıyor. Şimdi ayrıldığı zaman da fakat bunlar tabii ki futbol sahasında tam anlamıyla yetmez. Ama şunu hemen söyleyeyim. Bunlarla naçizane ben de bir şekilde ilgilendiğim için benzer tabii. Konularla ya sizi gerçekten çok besleyen bir şey bu.
Tabii.
Yani ben müzik dinledikçe daha müzik. İyi futbol oynadım mesela. Tabii. Bunu net olarak söyleyebilirim. O kurguyu anlatma uzun süre hızlıca geçeyim. Yani
bence çok önemli bunu detaylandırabilirim.
Birçok yerlerden beslenen bir adam diğer arkadaşlarının arasında zaten boyuyla, yakışıklılığıyla, fiziğiyle ve oyun tekniğiyle birlikte kişilik ve karakter olarak da ister istemez ön plana çıkıyor. O ön plana çıkma liderliğini, entelektüelliğini futbolla da birleştirdiği andan itibaren neredeyse vazgeçilmez
şimdi
hale geliyor.
Genellikle bu tür figürler emsallerinin yanında biraz antipati de yaratabilir.
Tabii. Yani
kıskanılırlar da.
Fazlasıyla.
Sokrates'in de başına böyle bir şey
geldi. Geldi. Hatta yoksa 82 takımına neler neler söylediler. Burada söyleyemem. Yani şey var. O kadar olağanüstü bir oyunu oynanıyordu ki çünkü bir tarafta İtalya var, İngiltere var yani başka rakipler var. Oranın böyle bulvar basını gibi diyeyim artık o dönemde mesela bir takım yakıştırmalar yapıldı. İşte geceleri oradalar, şuradalar, buradalar gibi kısaca özetleyeyim.
82 İtalya'da oldu ve İtalya kazandı değil mi?
82 İspanya'da. İspanya'da oldu. İtalya Almanya finalinde Almanya kazandı. Diyeceğim şey var. Öncesinde
yok,
işte
İtalya, Almanya filan da İtalya kazandı.
Ya özür dilerim. Tabii İtalya kazandı.
Yani Rossi'li İtalya değil mi hocam?
Evet evet.
Evet Rossi'li İtalya
şimdi
kazandı.
Bu tamam. Başbak Petrini'nin falan birlikte izledi.
Tamam
sürçtü.
O sempatik.
Zaten Rossi de çok ön plana çıkmıştı. Dolayısıyla bir takım yakıştırmalar yaptılar. Hatta onları böyle şey daha aşağı çekmeye çalıştılar. Çünkü çok inanılmaz bir şeyle karşı karşıyaydılar ki İtalya ile karşılaştıkları zaman da kesinlikle herkes şundan o kadar emindi ki bu yani Brezilya maçı
alır götürür.
Alır %100 alır çünkü İtalya çıkış turlarında yani sadece bir gol farkla falan çıktı.
0-0'lar birbirlerle böyle değil mi?
Geldi, maç oynandı ve işte çok bahsettik kısaca geçeyim. Yani o Toto skandalından gelen hiçbir şekilde futbolun içinde olmamış bir kişi bütün dünyayı peşine taktı ve sürekli goller attı. Paolo Rossi'den bahsediyorum.
Evet.
Elendiği andan itibaren ki Türk halkının mesela Brezilya milli takımında böyle bir sempatisi vardır. Ya gerçekten herkesin yüzü düşmüştü.
Doğru
yani.
Söylüyorsun.
Çok ciddi.
Bir gün ama Rossi'de konuşalım.
Orada, tamam. Orada şunu söylemek lazım.
Buyur hocam dinliyoruz.
Yani herkes hepimizin düşüncesi şuydu. Brezilya'nın açık ara şampiyon olacağı ki şöyle de söylemek lazım. Belki de dünya tarihinde, dünya kupaları tarihinde Brezilya milli takımının yani Pele'li dönemi bir tarafa koyuyorum ama kupa şampiyon olmayı en fazla hak ettiği turnuva 1982'ydi.
Katılıyorum evet doğru.
Ve 1982 Dünya Kupası'nda Brezilya şampiyon olamadıktan sonra oyun tarzını bakıyor ki belli bir süre sonra şampiyon olamıyor değiştirmeye başlar. Ve defansı da ön plana alan başka bir futbol tarzını hayata geçirmeye başlayacak.
Yani hatta ciddi bir kendi içlerinde de bir çalkalanma sürecine giriyorlar
tabii,
aslında.
Tabii tabii. Bu net bir şekilde Brezilya'nın futbol anlayışını değiştirmesine yol açan bir turnuva olacak. Halbuki gerçekten 1982 Dünya Kupası bir taraftan çok büyük bir şanssızlıktır. Gerçekten orada Sokrates gibi, Zico gibi, Eder gibi, Falcao gibi. 1982 Dünya Kupası'nı kazanmayı en çok hak eden takım Brezilya'ydı. Ama büyük bir şanssızlık oldu onu söyleyeyim.
Ama futbolda bunlarla çok karşılaşıyoruz
tabii,
biliyorsun.
Tabii bütün bunlar var ama burada tekrar Sokrates'e döndüğümüzde şöyle bir durum da var.
Son 60 saniyemiz yani, hocam buyur.
Onu söyleyerek ben bitireyim. Gerçekten Sokrates şöyle bir cümle kurabilecek bir adam. Kazanmak hiçbir zaman iyi bir şey değil. Zira zaferin sonuçlarıyla baş etmek çok zorlar. Kaybetmek acı veriyor belki ama acı çektikçe büyüyorsun. Yani bütün bunları söyleyebilen bir adam var karşımızda.
Bir nevi o tarihteki Sokrates'in günümüzdeki versiyonu gibi cümle kurmuş değil mi?
Evet.
Çok doğru.
Tam da o.
Peki hocam çok kısa iki soru sorayım. Bir programın başında Özkan'la ismini hatırlayamadığımız o İspanya sıcağında üşüyen kaleci kimdi? Sen hatırlayabildin mi?
Valla ben de Afrika takımından biri olduğunu
ben
hatırlıyorum.
Yani Nijerya'da Kamerun'un kalecisi ismi de Nkunku. Ben öyle hatırlıyorum.
Kamerun olabilir doğru söylüyorsun.
Evet, olabilir ben de öyle hatırlıyorum ama o turnuvada benim dikkatimi çeken bir şey daha vardı. Siz de hatırlayacaksınız. Almanya-Avusturya-Şika maçı.
Hah işte 0-0 biten değil mi?
0-0'lık meşhur maç. Yani o unutulmaz bir maçtır.
Dünya spor tarihinin utanç sayfalarından biridir.
Utanç sayfalarından biridir evet.
İyi olmuş. En azından işte finalde İtalya'ya kaybetmiş Almanya. Değil mi hocam?
Doğru söylüyorsunuz.
Gerçekten öyle
ve
oldu.
Ve Maradona'nın aldığı kırmızı kart. Brezilya
tabii. Brezilya maçında Maradona'nın aldığı kırmızı kart varmış.
Hocam çok yaşlanmışız ya. Neleri hatırlıyoruz biz ya. bu büyüğün bir konu. Çok teşekkür ediyorum katkılarına hocam. Görüşmek üzere. Sevgi selamlar. Sağ ol. Özkan'cığım son 30 saniye sana da vereyim.
Hemen söyleyeyim. İşte futbol sahaları çok değişik bir karakter gördü. Futbolu mesela bazıları şey işte entelektüel anlamda biraz daha düşük gibi görürler falan. İçlerinden böyle bir oyuncu da çıkartabildi. Hmm. Futbol dünyası. Bakın hocamın söylediği gibi aforizmalar söyleyecek kadar ileri gidebilen bir takım isimler. Felsefeciler, Cruyff gibi, Sokrates gibi çıkarabildi. Futbol hafife alınacak bir şey değil.
Tabii.
Yani dolayısıyla içlerinden az da olsa böyle isimler çıkarabiliyor.
Neydi o? Futbol sadece futbol değildir.
Yani birçok böyle şeyler, tanımlamalar var. Hayatı futbolla açıklayan insanlar var. Hakikaten de onları dinlediğimiz zaman yani çok sıkı cümleler kuruyorlar.
Teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Sevgili dinleyiciler, Spor Daima'dan bu haftalıkta bu kadar. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Memleketim FM'den, ortak canlı yayından seslendik sizlere. Eda Kotanoğlu, Özkan Pekesen, Profesör Doktor Ahmet Talimciler, Sefa Aktan ve Spor Daima programının prodüktörü ben Murat Örem. Hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Haftaya yine birlikte olabilmek ümidiyle Allah'a ısmarladık.
Spor Daima. Spor Daima.